All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sola si do mi fare, bak bir hiç fare, oturmuşlar bir yere, milyon zade. Sol fa do re mi fa, bir tanesi kel kafa, koyuşunu rafa, milyon zade. Boşuna da uğraşma, peşimden de koşma, yersin sopa sonra milyon zade. Yutmadı koyunu, bekle sonunu, kaçırız yerde, milyon nerede? Paşa, katmayın bu aşağı, çek bir tane yeşe, milyon zade. Telefonda dinledik, onun içinde geldik, etmezsiniz metelik, milyon zade. Boşuna da uğraşma, peşimden de koşma, yersin sonra sopa, milyon zade. Kıtmadı koyunu, bekle sonunu, üçünüz yerde, milyon nerede? Kıtmadı koyunu, bekle sonunu, üçünüz yerde, milyon nerede? Milyon nerede?
Pınar!
Güçlü!
Ya 2018'in ilk programına nasıl başladık görüyor musun?
Bomba gibi başladık güçlü.
Ateş gibi, fırtına gibi, milyon zade ile girdik. Nasıl şarkı?
Müthiş.
Ajda Pekkan, Hızır Dede 1964. Bu filmden bahsedelim biraz.
Edelim, nasıl bir şeymiş?
Bir şarkı dinleyip öyle bahsedelim mi?
Öyle bahsedelim.
Yani bula bula bu filmi mi bulduk?
Evet, bula bula bu şarkıyı mı bulduk?
Orijinal Norma Mia ama İtalyanca şarkı, çok güzel şarkı.
Aa, öyle desene.
Aa, tabii ama...
Pardon.
Bak şimdi ne başlıyor aslında. Pınar.
Güçlü.
Bak şimdi ne dinledik gördün mü?
Neydi bu?
I still haven't found what I'm looking for, you too.
Abi
süper süper. Yo yani konuyla alakası yok. Tamamen muhabbet olsun diye çaldık. Biz bunu daha önce çalmıştık, hiç önemli değil. Her zaman çalınır. YouTube'ya kapımız her zaman açık.
Sen çok seviyorsun.
Ya YouTube şöyle, 1976'da kurulmuş grup. O zaman da dinliyordum ben. 76'da değil tabii de lisede de dinliyordum. Sonra birdenbire YouTube Brian Eno ile tanıştı. Böyle şimdi hani değişik isimler sayan tuhaf adamlardan adamlar gibi gelmiyor sana ama öyle. Yani U2'nun tarihinde Brian Eno ile tanışmak bir milattır.
Sen de onlarla o zaman mı tanışmış oldun?
Daha önceden dinlerdim. Böyle hastası olmadan dinlerdim. Ama ne zaman ki 1987'de The Joshua Tree ile Brian Eno ile çalışmaya başladılar. Ve ondan sonra da işte o da benim tam üniversite yıllarıma denk geliyor. 88'de Rattlenham, 91'de Achtung Baby, 93'te de Zuropa. 4 albüm. 1-2 yıl arayla.
Bunların hiçbiri dokunmadı sana.
Hepsi dokundu işte. Yani 87'de Joshua Tree başladı ki bu çaldığımız I Still Haven't Found What I'm Looking For Joshua Tree'den. Ve ben birdenbire U2'yu hatırlayıp ya bizim U2 çalmamız lazım diye düşündüm. Bu 4 albümden, yani benim üniversite yıllarımı hatırladığım bu 4 albümden bir şeyler çalacağım. Yani 90'lı yıllardan bir şeyler çalacağım.
Çok güzel olacak.
Çok güzel olacak. Hepimiz için işte I Still Haven't Found What I'm Looking For rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şey. Hani aradığımı hala bulamadım diyebiliriz. Ama biraz da ya bu da iyi be. Yani 90'lar da iyiydi. Bugün de iyi. Yani bakış açına bağlı.
Ya evet, her zaman sanki geçmiş bugünden daha iyiymiş gibi konuşuluyor ya.
Evet. Yani 90'lardan biz hani Yonca Evcimik abone bu ne ya dedik. Yani biz bunu mu hatırlayacağız? Ama filmde karşımıza çıkınca da çok güldük, çok eğlendik. Öyle değil mi?
Öyle öyle.
Güzeldi.
Güzeldi.
Hangi filmden bahsediyoruz? The Adjustment Bureau.
Evet tabii, orada gördük Yonca Evcimik'i.
Evet. The Adjustment Bureau.
Bir baktın abone çalıyor.
Fındık kıran çalıyor. Şimdi şöyle. The Adjustment Bureau Digiturk'te karşımıza çıkan film. Böyle ne bu diye izledik. Matt Damon oynuyor. İşte Emily Blunt oynuyor. Biz programlarda 81. programımızı yapıyoruz ve programlarda spoiler vermekten hiçbir şekilde çekinmiyoruz.
Çekinmiyoruz hiç. Elimizi hiç korkak alıştırmadık bugüne kadar.
Evet, çünkü programı biz sanki evin mutfağında taburede oturur gibi yani. Mutfak hani masada böyle kitapların üstüne mikrofon yerleştirmiş gibi ve önümüzde laptoplar açıkmış gibi yapıyoruz programı.
Bir elimizde çay varmış gibi.
Bir elimizde çay var. Ya o havada, yani gelen de tabureyi çekip yanımıza oturuyor. Bizi dinliyor gibi dinliyor zaten. Hikaye bu. Yoksa halkalı stüdyolarındayız desek bu sefer tepeden bakmış olacağız dinleyici.
Ne haşa.
Ya, olur mu öyle şey abi? 81. Yakışmaz. Program. Yani gerçek şu tabii ki. Biz şu anda Radyo Karavan Halkalı stüdyolarından sesleniyoruz sayın dinleyenlerimize. Ha, Adjustment Bureau. Adjustment Bureau Türkçe'ye işte kader ajanları olarak.
Öyle zaten.
Kader ajanları.
Adjustment, kader, büro, ajanları.
Büro.
Çoğulu.
Büronun tekili ne? Büronun tekili ne?
Agent.
Agent, ha, çoğul olunca büro oluyor, anladım.
Ya yani bizde bak metaforik yaklaşım çok güçlü.
Anladım.
Bizde öyle bir şey var. Yani oradan oraya senin bağlayabilmen imkansız ama bunu anladığın zaman, ama bir kere çözsen çok başka bakacaksın bu hayata.
Çözmem gerekiyor mu?
Ya kesin bak.
Çözmeliyim.
Güçlücüğüm. Yani gerekiyor mu gerekmiyor muyu tartışmayacaksın. Onu zaten anladığın anda bambaşka bir dünyaya açılacaksın sen.
Anladım. Tamam. Adjustment Bureau'dan bahsedeyim mi?
Evet, evet.
Kader ajanları. Şimdi kader ajanları yorumları okudum. Times of India gazetesinde şöyle bir yorum yapmışlar.
En sık okuduğum gazete senin o. Haftalık olarak.
Haftalık her gün alıyorum. Köşe yazılarını takip.
Times of India.
Tabii ya. Hindistan Times. Süper haberler çıkıyor.
Hindistan'ın fındık taban fiyatlarına kadar her şey
var. Ya her şey var. Kimyon'dan bile bahsediyorlar. Aklın dursun. Diyor ki ya biraz Eternal Sunshine of Spotless Mind gibi.
Ne tarafıyla?
Şu tarafıyla.
Ben 17 dakika izledim filmi. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Güçlüğün neresindeydin?
Ya neler kaçırdığını bilsen. Şimdi şöyle. Biraz toparlayayım mı filmi? Matt Damon başkanlık yarışında Amerika'da. Ve çok başarılı bir senatör. Adam yıldız. Ve filmin başı da bize özet gibi veriliyor. Hemen yani adam 7 dakikada başkan olacak diye görüyoruz. Hı-hı. Birdenbire bir şey dönüyor, ediyor falan.
Bir kavgaya karışıyor.
Bir kavgaya karıştığı ortaya çıkıyor. Basın bunu ortaya çıkarıyor. Ondan sonra birden terse dönüyor iş ve başkanlık yarışını kaybediyor. Ve kaybettiği gece erkekler tuvaletinde Emily Blunt'la karşılaşıyor. Emily Blunt'ın oynadığı o çok sempatik kız aslında çok antipatik bir kız. Yani düşman başına diyeceğim, çok acayip. Gerçekten çok itici bir kız, öyle değil mi?
Ben çok sevdim, niye?
Ha, sen çok sevdin. Evet, bana öyle geldi. Öyleymiş gibi davrandım. abi Emily Blunt bir balerin işte sempatiden patlayacak artık böyle yani. Çok sempatik bir kız. Aklını başından alıyor Matt Damon. Matt Damon'ın başı bağlanıyor mu sana?
Sanki. Sen gel daha oralara. Tuvalette gördüğüm bir haspaya.
Ne? Balerin.
İş yok, güç yok.
İş yok, güç yok. Aman. Başını yakıyor mu? Balerin de balerin. Emily de Emily diye. Kıvranıyor. Hikaye asıl bundan sonra başlıyor. Yani her şey yolunda, hani böyle 8-10 dakika boyunca yani standart bir film izliyoruz diye düşünürken birdenbire bir adamlar çıkıyor karşımıza böyle şapkalı. Hı hı. Yani başında beyzbol şapkası değil, böyle bayağı
föt
şapka olan adamlar. Şimdi o föt şapkadan ben biraz kıllandım. Yani hiçbir şey bilmeden zaten filmi izlerken ve adamların daha sonra işte bu kader ajanları olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Ve işte sokakta karşılarına çıkan herhangi bir kapıdan başka bir tarafa geçerek işte burada da filmin Matrix tarafını görüyoruz. Hı hı. Matrix'i de andırıyor çünkü. Aynı yerde başka lokasyonlara açılıyor kapılar. Bu adamların kontrolünde olduğu zaman. Hı hı. Yani hatta orada yardımcı olan Anthony Mackie diye bir herif var. Hani o ajanlardan Matt Damon'a hani ya.
Evet, bu ajanlık dünyasını sorgulayan bir adam. İşte. Böyle onu yalnız başına böyle çekilmiş düşünürken buluyorsun bazen filmin içinde, değil mi? Hı. Ben 17 dakika içerisinde hiç görmediysem iki defa gördüm. Kenara çekilmiş düşünüyor böyle.
İşte Matt Damon'a yardımcı olan adamı.
Evet, ama o ajanlıkla ilgili de bir şey var. Derdi var yani.
İşte acaba neredeyim?
Neredeyiz? Ne yapıyoruz?
Niye yapıyoruz bu işi?
Yani. Doğru bir şey mi yapıyoruz? Çünkü mesele ellerindeki bir defterden aslında her şeyin düzgün bir şekilde işlemesiyle ilgili bir şey var, değil mi? Düzgün bir şekilde gitmesi için bir cetvel var aslında defterde.
Bir harita
onu
gibi.
Onu takip ediyorlar. Harita gibi bir şey.
Ve ileride bir yerde de çizgiler birbiriyle, yani iki kişinin kaderi bir kader ajanları. Hı-hı. İki kişinin kaderi birbiriyle üst üste gelip devam edecekse başka şekilde. Hep böyle hani bir yolu, bir şeyi tercih edersen başka bir şey olur hikayesi. Biz bunlarla hep doldurduk ya kafamızı. Hı hı. Biz bunları hep biliyoruz ve kabul ediyoruz ve kabul ettiğimiz gerçekler olarak görüyoruz. İşte bu filmde biraz ondan bahsediyor. Eternal Sunshine of Spotless Mind, kaderin rolü çarpışan hikayeler ve ondan sonra orada hafızamız nasıl siliniyor? Gördün hafızamızın nasıl silindiğini? Ellerinde floresanla adamı... ben o floresanı gördüm. Aaa...
Önünden floresan geçiriyorlar ya. Çok kötüydü.
Dedim bu yani. Filmin yani 2011 yapımı olması mümkün değil. Ya film 2011'de, hikayenin 2011 olması mümkün değil. Floresan ne abi? Gözünü evet, seveyim floresan ne? O işte orada önünden floresan...
Orada ben olamaz öyle bir şey dedim.
Aa.
Orada anladım bak.
Ya o ana kadar film gayet normal.
Tabii tabii.
Yani kapıyı açıyorsun hani zannedersin... From Russia With Love vardır James Bond'un, yani Sean Connery'nin oynadığı James Bond serisi. From Russia With Love İstanbul'da geçer. Şimdi İstanbul'u bilen bizler için çok büyük patatestir film. Bak iki haftadır patatesten bahsediyoruz. Çok büyük patatestir. Ya sonuncu hani İstanbul'da çekilen diğer Bond'da da büyük patatestir. Ya adam Mısır Çarşısı'nda bir kapıdan girer. Öbür taraftan atladınız ama Adana'da demir köprünün üstünde trenden falan. Ne yapıyorsun abi? İşte From Russia With Love'da da öyledir. Kapalı çarşıda bir dükkanın arkasından adam yere batan sarnıcına falan çıkar. Yani yakın mekanlar ama olmaz abi, o kadar da değil. İşte burada da adam Yankee Stadyum'dan çıkıyor falan herif. şeyin tuvaletinden, öbür taraftan garajdan giriyor bilmem ne. Dedim bu hikayede bir şey var. Yani bu bir de föt şapkadan kullandım. Yani kim föt şapka takar abi? Yani föt şapkayla nasıl rahatlıkla gezersin sokakta? Beyoğlu'nda değilsin ki 1969 yılında.
Bir de bu kadar mı belli edersin kendini? Ajanlık nerede kaldı?
Tabii abi. Ya, aynı tipler. Hocam siz ajan mısınız diye yanına gelirsin yani. Böyle şey olmaz. Bir şarkı girelim mi? Hızlı girdik. Güzel muhabbet oldu. Bir şarkı daha dinleyelim. Ben ya şu YouTube'dan hiç bahsetmedim. Biraz YouTube'dan bahsedeceğim.
Tamam.
Aslında bahsettim YouTube'dan.
Bahsettim biraz aslında.
Çok az bahsettim ama. Turneden bahsedeyim, İstanbul'dan bahsedeyim, ondan sonra devam edelim. Craig David'den dinledik Seven Days.
Evet, hep mi pazartesi?
Hep pazartesi ya. Onda da ne tuhaftır değil mi? Hep aynı günü yaşıyor, aynı günü yaşıyor ve düzelterek yaşıyor aynı günü. Hatta Hani kızın üstüne şarap dökülüyor, ona bile müdahale ediyor. Hani klibin dışına çıkıyor. Ne güzel kliptir.
Güzel klip olmuş, evet.
Evet.
Film gibi klip yani.
1981'li Craig David. Biz hani uluslararası arenada pek duymuyoruz artık Craig David'i. Ama bir işler yapıyordur herhalde. En azından Karasu'da spor loto şeyi açmıştır falan dükkanı.
Hiç yoktu.
Vardır bir şey ya.
Sayısal Altılı Ganyan'ın yanında oturuyormuş.
Sayısal mayısal bir iş yapıyordur. Bir şeyleri vardır yani. YouTube'ya biraz anlatayım, ondan sonra filme tekrar geri dönelim. Hı hı. Adjustment Bureau. Çok mühim. Çünkü Adjustment Bureau'da Matt Damon çıkınca diyorsun ki adam böyle uçuyor kaçıyor falan filan bir şeyler, maceralar diyorsun ya, biraz sanki Bourne Identity gibi. Ama öbür taraftan işte Eternal Sunshine of the Spotless Mind, adamın hafızasıyla oynamaya çalışıyorlar. Floresan geçiriyorlar gözünün önünden falan. Hocam ne yapıyorsunuz? Yani bir hikayede bir karışıklık var. Ben dedim burada bir şey var. Bir şey çıkacak bunun altından. İlk önce U2'yu anlatayım, ondan sonra ona geçelim.
Tamam.
Tamam. U2 360 turnesi 2009 ile 2011. Turnenin adı 360 derece. 360. Evet, evet. 2009 ile 2011 arasında yaptığı turne 110 konser toplam.
Öf be.
Ve tüm zamanların en çok hasılat getiren konser dizisi, turnesi. Hı-hı. $768 milyon falan gibi bir şey.
Of of of of.
Bu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı ne? 6 Eylül 2010'da İstanbul'a da geldi. Çünkü U2 hep sanki böyle manyetik bir şekilde itilirmiş gibi. Hı hı. Turne yapar yapar yapar yapar yapar. Sofya'ya kadar gelir falan. İstanbul. Artık emekliliğim geldi. Ben bu işleri bırakacağım dediğim zaman İstanbul'a geldi. Bu şeyde, Olimpiyat Stadı'nda. Şu hani
hemen burada.
Hemen şurada. Çok kullanılan, rüzgara göre yapılan, hani rüzgarın esme yönüne göre yapılan, böyle esintili tepede yapılan Olimpiyat Stadyumu var ya. Her yere uzak, her zaman uzak, hala uzak olan Olimpiyat Stadyumu var ya, etrafı çamur banyosu halinde ve bizim bir Avrupa Şampiyonası finali düzenlediğimiz o stadyum var ya. İşte orada konser verildi.
Sonra YouTube niye gelmiyor?
Herhalde ya burada
evet. Görmüşlerdir onu.
Galiba ya. Galiba ondan. Neyse. Ben o konseri gördüm. O konseri izledim ve o konseri izledikten sonra dedim ki ben artık bir daha konser izlemem. Ya çünkü o benim bütün hayatımın özeti gibi bir şeydi. Yani
hocam doydun, bitti. Yani en son varacağım nokta o muydu?
En son varacağım nokta oydu. Çünkü böyle bir amaçtı. O hani böyle emekliliğimin gelmesi gibiydi. Yani ben o emekli ikramiyemi aldım. Ben artık bu işi bırakıyorum dedim.
Pink Floyd severler The Wall için söylerler bunu.
Pink Floyd sevenlere saygı duyuyoruz. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. O konserden sonra, çünkü ben bunu okuyanlar bilecek, hatırlayacaktır. Kanat Atkaya Rolling Stones konseri için bunu söyler. Rolling Stones konserini izledim. Ondan sonra ben bir daha konsere gitmem dedim gibi bir şeyi vardır. İşte ben de U2 konseri için bunu söyledim. Çünkü U2, işte az önce dedim ya, o 4 albüm bütün üniversite hayatım. O 4 albüm müthiş bir dönüm noktasıdır ve benim üniversite hayatımın özeti gibidir. Bir daha da konsere gitmeyeceğim deyip o defteri kapadım.
Ben de en son bizim okulun kapanış şenliklerinde Gülşen izledim. Bir daha da hiç yani.
Ya aslında sözümü tutmadım. Çünkü ondan sonra Ankaralı Turgut, Ankaralı Namık, Sincanlı Filiz, bunların hiçbirini kaçırmadım. Ya Ankara ayrı
büyük
bir şey.
Büyük konuşmuşsun.
Büyük konuşmuşum ya. Yani işte gitmem dedim de sözümü tuttum mu? Tutmadım tabii ki. Craig David'i de çaldık. Craig David de dedik işte o hep aynı günü yaşar, aynı güne uyanır ve en son artık neticeye varana kadar 3-4 defa biz o günün tekrar ettiğini görürüz. İşte bu tekrarlar, zamanla oynamalar, biraz karanlık bir dünya, gerçeklik peşinde olup da bizi bir karanlığa doğru. Hani aslında gerçeklik ya uzay, yani o sizin cıvıl cıvıl düşündüğünüz şey değil gelecek. Hayal eden Philip Dick diye bir adam.
Çok büyük adam ama Philip Dick.
Acayip bir herif değil mi?
Çok büyük
1928'li,
adam.
1982'de 54 yaşında bay bay.
Evet. Az yaşama çok şey sığdıranlardan.
Neler yapmış Philip Dick?
Ya bir sürü kısa hikaye yazmış, roman yazmış ve çoğunluğu öldükten sonra filme alınan bir dolu bilim kurgu eserine imza atmış kişi.
İşte Adjustment Bureau da o. Yani o kasketler, masketler falan aslında adamın 50'li yıllarda yazdığı, hani kapıdan geçiyor, gözünün önünden floresan geçiriyor ya. Hı-hı. Ya bunun hani 2010'larda olması mümkün değil. Çünkü abi Matrix hani bize o hikayeyi başka türlü anlattı zaten. Biz onu biliyoruz. Bu ne diyorsun? Yani farklı farklı bir sürü film gördük ve biz artık bu mevzuya hakimiz diyoruz. İşte o Inception'da rüyalarla oynadılar, gerçeği çevirdiler, evirdiler falan. Yani bunları bilirken birdenbire adam bize kasketli insanlar kapıları açıp işte Yankee Stadyumu'nda çıkıyor. Buyurun, Philip Dick.
Bütün çalışmaları, yapıtları aslında 4-5 temel konu üzerine odaklanıyor. Bunlardan bir tanesi entropi.
Entropi?
Entropi duydun mu hiç? Entropi diye.
Duydum. Duydum. Entropi ben çok severim.
Çok seversin.
Ya entropi benim... Ya bak bir kere. Entropinin olmadığı yerde ben yokum.
Gerçekten.
Entropi olmalı. Hı. Entropi bizim hayatımıza renk katar. Yani dünya kurulduğundan beri...
Sen entropi... bana anlatmaya devam et. Biz bir parça girelim.
Gidelim mi? Bak anlatacağım.
Bilmediğim yanlarını
anlatıyorum. Çıkıyor. Dünya kurulduğundan beri entropi... Faith No More'dan Easy'yi dinledik. 1979'da San Francisco, California'da kurulmuş acayip Amerikalı grup. Bu şarkıyı biz orijinali, Easy'nin orijinali Commodores grubu. Lionel Richie'nin ta 1960. Hep yani her şey 1969'a geliyor bak. Çok enteresan değil mi?
Evet. Ne nasıl bir enteresan yılsa.
Evet. Entropi. Buyurun.
Entropi güçlücüm bu fizikten, istatistikten, teolojiye kadar bir sürü alanda var olan bir kavram. entropi.
Evet.
Ya çok kısaca, çok basit bir şekilde düzenden düzensizliğe doğru geçiş anlamına geliyor. Ama bu zorunlu bir geçiş olarak tanımlanıyor. Ne bileyim işte taşı yukarıdan bıraktığında yere doğru düşüşü de entropinin bir özelliği. Çünkü yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine doğru bir akış vardır deniliyor.
Evet.
Ya da yoğun metal, demirin bulunduğu bir yerden gazın dışarıya çıkma eğilimi de entropi olarak tanımlanıyor. Çünkü dışarıdaki gaz yoğun ortamda daha fazla karmaşa, düzensizlik vardır deniyor. Ama bu Philip Dick'le ilgili olan kısmı ne? Sosyal entropi olarak düşünecek olursak diyor ki baskı toplumları düzene sokmaya çalışır. Ama toplum her zaman düzenden düzensizliğe doğru geçişi ister. O yüzden o baskıya karşı bu ayaklanmaları, işte toplumun baş kaldırılarını konu alıyor filmleri aslında. Bir de bilim kurgu yazarı olarak diğerlerinde çok fazla görülmeyen bir şey var. Böyle göz boyamaya falan çalışmıyor. Yani öyle gelecekte bizi kurtaracak müthiş uzay gemileri, işte insanlığın işte kurtuluşu olan şu anda onların bizim insanlık dünyasının dışında var olan işte bir takım şeyler, olağan dışı ne bileyim araç gereçler şunlar bunlar olmayacak diyor.
Hayal sadece, ettiğin gibi cıvıl cıvıl olmayacak diyor.
Hayır, senin dışında bir şey gelip seni kurtarmayacak diyor.
Aa eyvallah.
Ya gerçeği arama peşinde olduğu için adam, gerçekte ne olabilir? Sadece onun peşinde olduğu için bundan öte bir şey tasarlayıp ortaya koymuyor. Sadece bu kadar olabilir diyor.
Evet.
O açıdan ilginç bir adam. Ama tabii bu kendi kişisel hayatına da yansıyor. Çok fazla gerçeği aramayacaksın bence. Yani gerçeği arıyorum derken iyi yapıtlar ortaya çıkıyor ama hayatın iyice sarpa sarabiliyor.
Tabii canım.
Adamcağız çok çekmiş.
Kendiyle çok uğraşmış diyebiliriz herhalde, değil mi? Yani...
Çok uğraşmış tabii. Yani depresyonuyla, paranoyasıyla. Yani onun çocukluk hikayeleri de tabii buna katkı sağlıyor.
İntihar girişimi var çok.
Tabii kız kardeşi ölüyor.
Evet.
Kız kardeşi ölünce annesine karşı olan bir öfke dönemi başlıyor. Öfke döneminin peşinden kendi suçluluk duyguları bu sefer. İşte depresyon, intihar girişimleri, bunlarla böyle süre giden bir dalgalı hayat. Uyuşturucu bağımlılığı tabii.
Şimdi entropiye geri dönersek. Adjustment Bureau'da müdahale hikayesi, kaderini çizmeye çalışan, yani Emily Blunt'tan onu uzaklaştırmaya çalışan kader ajanlarına inat, konuyu anlamış olsa bile, hani öldürmekle yok etmekle tehdit etseler bile, Matt Damon yine de onun peşine düşüyor. Yani kaderini kendi eline almak istiyor. İşte entropi burada karşımıza çıkıyor. Ne olursa olsun ben Emily ile, bu filmdeki balerin karakteriyle beraber olmam lazım diyor.
Evet.
Ki halbuki en baştaki yöneten, yani burada isim verilmiyor, kendi kaderi için, kendi iyiliği için kesinlikle Emily Blunt'la beraber olmaması gerektiğini söylüyor. Ve ajanlara da onu söylüyor. Yani büyük patron diyor ki hayır, Emily'le beraber olmayacak.
Evet, TAS tamam öyle bir şeyden bahsediyor.
İşte entropiden.
Yani entropiden bahsediyor, evet.
Hani bu filmi izledikten sonra ya bu Philip Dick hikayesinde bir şey var deyip neyle karşılaştık? Blade Runner'la.
Bıçak sırtıyla.
Bıçak sırtıyla. Blade Runner bıçak sırtı.
Tabii.
Tabii bıçak sırtı. Bıçak sırtı, evet. Bir şarkı girelim mi?
Girelim.
Girelim. Blade Runner'dan bahsedeceğiz. Sonra nereye bağlayacağız acaba?
I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all, yeah. The winner takes it all, mm-hmm. The winner takes it all, the winner takes it all.
Güçlü.
Bak, Winner Takes It All'u dinledik Carla Bruni'den.
Evet.
Ne kadar enteresan.
Hep kazanan.
Winner Takes It All, ABBA'nın Carla Bruni İngilizce söylemeye karar verince böyle bir albüm yapmış.
Güzel yorum olmuş, ben beğendim.
Güzel yorum değil mi? Hı-hı. Radyoda dinledim ben de, hoşuma gitti. Ve bu programda çalmaya karar verdim. Blade Runner.
Evet.
Blade Runner yine Philip Dick hikayesi ve Blade Runner 1982 mi?
82'de Ridley Scott.
Ha, Ridley Scott yönetmiş. Evet. İşte Harrison Ford oynuyor, Sean Young oynuyor falan filan. Ekip sağlam bir ekip. Hı hı. Ve işte yine böyle bir distopyadan bahsediyor diyebilir miyiz?
Bana çok distopya gibi gelmedi.
Tamam.
Yani gerçeklik arayışını ben distopya olarak adlandıramıyorum. Orada net bir kötülük beklentisi var distopyada.
Ha.
Burada öyle bir şey yok.
Bir karanlık var ama.
Ya var. Gerçek her zaman biraz karanlıktır.
Aa, eyvah.
Distopyada daha böyle baskın bir kötülük var gibi geliyor bana.
Peki. 2019'da diyor ki Blade Runner'ın hikayesinde, Blade Runner diye bir polis ekibi var. Blade Runner, yani bu bıçak sırtı ekibi, isyan çıkaran androidleri yok etmekle görevliler. Acayip bir android üretimi var. Hı hı. Ve o androidlerde, yani insana çok benzeyen robotlar, başka gezegende isyan çıkarıyorlar. Hı hı. Onların, yani o serinin ortadan kaldırılması gerektiğine karar veriliyor ve bu görevde işte Blade Runner denen polisteki bir ekibe ait. O ekipte çalışan adamlardan biri de işte Harrison Ford, bizim kahramanımız. İşte göz bebeğinden falan çözüyorlar ama öyle göz bebeğine bakıp değil. Yani hatırladığı şeyler, hikayeler, hatıralar, onun hatıraları mı yoksa ona programlanan başkasının hatırası mı, ortak şeyler var mı falan, böyle bir tuhaf bir şey, karanlık bir hikayedir. Ama kimilerine göre başyapıttır. Zamanında çok değeri anlaşılmamış, işte Philip Dick'in kurduğu bu dünyada kabul edilen gerçeklerden biridir. Hani biz bunu kabul ediyoruz. Bizim o hani Matrix dünyamız var ya. Bugün hani o tartışılan yapay zeka iyi mi kötü mü?
Şimdi aynı şeyi düşünüyordum ya.
Bak, görüyor musun?
Evet.
ve bizle aynı şeyi düşünen dinleyicilerimiz varsa 05 sosun.
Ya. Ya ne kötü radyo programları var. Peki. Ya o yapay zeka. Ya Güçlü, gerçekten o programı dinlemen lazımdı senin.
Ya niye dinleyeyim abi?
İşte ama trafik sıkışıksa radyoyu açıyorsan, değil mi? Arabada giderken denk geliyorsun öyle konuşmalara.
Program dinleme, direkt sadece müzik dinle.
Merak ettim nereye gidecek diyor sonu. Neyse, bu yapay zeka meselesi. Ben yapay zeka ile çalışan birkaç kişi tanıyorum bu alanda. İşte neyle uğraşıyorlar? Tabii insan beyninin yaptığı her şeyi bir yapay zeka yapabilir mi? İşte beynimizin işleyişi analog düzende gitmiyor. İşte paralel seri işlemleme denen bir işleme tarzına göre çalışıyor beynimiz. Bunu yapmaya çalışıyorlar yapay zekada da. Yapay zeka üzerine çalışırken de, oradaki modelleri yaparken de insan beynine ait bir takım keşiflerde bulunuyor. İki alan birbirine yardım ediyor aslında. Ama bunun sonu şey, şimdi bu sinir bilim çalışmalarında bu dilemmalardan biri, hayvan çalışmalarında hayvanlara verilen zarardan nasıl kendimizi alıkoyacağızdır. Yani çünkü hayvana gidip sen bu deneye katılmak istiyor musun, deneyi istediğin yerde sonlandırabilirsin falan diyemediğimiz için.
Evet.
Yani Rusya'ya gidip bir tane fare heykeli koydular. İşte kendisine borçlu olduğumuz bu farenin önünde saygıyla eğiliyoruz demek için bir heykel diktiler oraya. Ama onunla olmuyor tabii. Yani kimse fareye sormadı sen burada bu labirentin içinde kalmak istiyor musun diye. İşte hayvanları öldürüyoruz falan. Ama yapay zeka konusunda ne oluyor? Güç kullanımına müthiş bir silah sağlıyor aslında. Bugün korkulan şey nedir? İşte kötü güçlerin, değil mi, dünyayı ele geçirmesi, daha kötü bir yer olması, tek erkte toplanması gibi korkularımız var değil mi aslında?
Evet.
Yapay zeka oluştuğunda da bu kimin eline geçecek, kim tarafından yönetilecek meselesi var. Etik olarak da yapay zeka çalışmalarının böyle bir çekincesi oluşuyor. Bu bilim kurgu filmleri de zaten bunu açık açık söylüyor. Yani oradan da görüyoruz. Bunlar gerçek ama şu anda.
İşte içten içe bizim aklımızda olan, hani başımıza bir sakatlık gelmesin, buradan bir şey çıkmasın lafını bize uzun uzun anlatıyor. Blade Runner 2019'da böyle bir gelecek. Yani bir yıl sonra.
Evet.
Ama bakıyorsun, görüyorsun ki düşündüğü şeyin çoğu var. Çoğu da eksik kalmış Blade Runner filminde. Daha sonra bunun bir de 2049 versiyonu çekildi. Yine Harrison Ford. Bu sefer Denis Villeneuve çekti.
Bir şey soracağım. 82'de öldü bu adam. 82'de bilgisayar diye bir şey var mıydı?
Vardı. Yani bizim bildiğimiz şekliyle PC falan değildi herhalde.
Değildi.
Ama kullanılan bilgisayarlar, hani oda büyüklüğünde bilgisayarlar falan var ve birçok üniversitede böyle işte bilgi fişleri, kartları falan filan gibi şeyler var. Var, bilgisayar var. 82'de ölüyor. Filmin hikayesi onun ve film yapılırken birçok şeyi şöyle olacak, böyle olacak diye, hani danışmanlar arasında da o var. Ancak filmin sinemada oynadığını görmüyor.
Hı-hı.
Bir şarkı daha dinleyelim mi?
Dinleyelim.
Souvent je pense encore à vous. Je crois qu'un jour vous allez revenir, vous jeter à mes genoux, m'implorer de ne plus vous maudire, me dire vos regrets de nous. Je rêve que vous allez m'écrire, que le remords vous a rendu fou, que sans moi vous ne pouvez plus rire, que loin de moi vous n'êtes plus rien du tout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui, dans vos errances des interdits qui vous démembrent nous de lit. Souvent je pense encore à vous, j'imagine que de vivre vous avez perdu le goût, que le manque de nous vous déchire,
notre ombre vous suit partout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent et nous délient. Des voiliers sauvages d'une envie, qu'en faisons-nous? De nos enfants se piétiner, du temps qui se languit de nous. J'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent et nous délient. Des voiliers sauvages d'une envie, qu'en faisons-nous? Des innocences assassinées, du temps qui nous guérit de tout. Voiliers sauvages d'une vie, qu'en faisons-nous? De nos enfants se piétiner, du temps qui se languit de nous.
Konuştuk biz bu Blade Runner'dan, Philip Dick'ten.
Ya niye bahsettik biliyor musun bütün bunlardan? Dün akşam, daha dün akşam Arif ve 216'ya gittik. Bu filmin bize vaati en başından beri ve Cem Yılmaz sinemasının bize vaat ettiği şey, buraya girince hani kasıklarınızı tutana kadar, böyle kendinizden geçene kadar güleceksiniz değil. Cem Yılmaz'ın vaat ettiği şey, İyi bir şeyler izleyeceksiniz. İyilik göreceksiniz burada. Ve filmde biz sadece iyilik gördük. Öyle değil mi?
Çok önemli bir şey. Konuşurken biz seninle, ben sana şey diye sordum. Philip Dick 44 roman, 121 kısa hikaye vesaire, bunları yazarken gerçeklik arayışı, entropi, insana karşı makine, Tanrı'nın varlığının sorgulanması, sosyal, yani sosyal kontrol gibi konuları işlemiş. Bunları amaçlamış. Bunlar üzerine bir şeyler yazmayı amaçlamış. Cem Yılmaz ne amaçlamış bu filmle diye sordum. Sen de çok basitçe iyilik dedin.
Evet. İyiliği amaçlamış. Yani şöyle, ya ne güzeldi o yıllar dediğin zaman saf bir iyilikten bahsetmiyorsun. Orada da mandepsiye basan adamlar oluyor diyor. Yani seni mandepsiye bastırıyorlar. Yani hı-hı, kolundan saatini, alttan pantolonu alıyorlar, götürüyorlar. Yani hı-hı, bu böyle bir kötülük var. Hani bugünkü kötülükle karşılaştırdığın zaman gene çok masum. Bunu hep söyler zaten de. Çok masum kalan kötülükler var diyor. Ben o işin iyilik kötülük tarafı, hani o zaman çok daha iyi kötülük bu zaman, öyle ona katılmıyorum. Ama bu filmde bizim en çok gördüğümüz şey saygı duruşu. Eski Türk sinemasına, eski ustalara saygı ve hepsine birer selam. Kim var kim yok hepsine birer selam ve Kerem Alış'ın sünnet sahnesiyle artık iyice zirveye çıkan bir ünlüler geçidi. Filmin sonunda yine işte bizim daha önce pek yakında filminde gördüğümüz bir şeye geçiş. Böyle bondvari bir macera tarafına geçiş. Yani Cem Yılmaz sinemasında artık hani bunu hep göreceğiz herhalde, teknolojinin kullanımı falan. Distopya, yani biz bu şeyi niye, Blade Runner'ı niye düşündük? Eğer işler sarpa sararsa, kötü olursa, hani biraz da Back to the Future vari, hı hı, nasıl bir 2017'ye döneceğiz? Yanlışlıkla 2017'ye bir geliyorlar, boğaz kurumuş. Şimdi boğaz kurumuş ne demek? Biz söylüyoruz boğazın kuruduğunu. Yani boğaz içi kurudu. Hı hı. 15-20 çeşit balıktan bahsederken boğaz içinde, artık 2-3 çeşitten bahsedebiliyoruz. Ve boğaz artık kurudu diyoruz. Ama çok kötüye giden o hikayede, Cem Yılmaz'ın o hikayesinde, 2017'de boğaz gerçekten kuruyor.
Bak, bir şey geldi aklıma. Hı. Yine sen dedin ki niye 2017'yi koymuş oraya? Niye 2019 değil? İşte birkaç sene sonrayı koysaydı. Ya orada korkutmamayı amaçlamış sanki. Yani şimdi benim aklıma geliyor bu. Ya 2017, çünkü biz yırttık 2017'den. Orası bitti.
Evet.
2017. Yani böyle olabilirdi diyor. Ama gelecekte bir zamana koysa, bakın böyle olmazsa şöyle olabilir'i koyacağı için bir korku salardı o. Oradan kurtarmış aslında seyirciyi sanki. Tabii. Şimdi bana öyle geliyor.
Evet evet, yani işte iyilik, yine iyilik var onun içinde. Yani iyi niyet var, iyilik var. Herkese saygı duruşu, herkes bir de böyle hatırlıyorsun hatırlamıyorsun. Arkada afişler var. O kadar çok sembolle dolu ki film. Kötü adamdan, Besim Toker'den, bir de bunları rahatlıkla anlatıyorum. Çünkü bütün bu anlattığımız detayları zaten trailer'da görüyorsun. Fragmanında görüyorsun yani filmin. Bu bir şey. Hani biz
filme gitmedik zaten. Fragmandan konuşuyoruz.
Tabii fragmandan bahsediyoruz. Bütün hikayeyi fragmandan çözdük biz. Şimdi şöyle, orada parayı alır gibi yapıyor ve 216 onu görüyor falan. Bu tipik bir Türk filmi sahnesidir ya. Hani kahramanın parayla satın alınması hikayesi. Sonra peşinden koşup diyor ki, ben orada o tirada atacaktım. Tam onu fırsatı kolluyordum. Bak beyim diyecektim diyor. İşte bak beyim o Yaşar Usta. Yaşar Usta da Münir Özkul. Münir Özkul'la Aydın Boysan aynı gün öldü.
Evet, ikisinin de toprağı bol olsun.
Evet, Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve Münir Özkul'la Aydın Boysan'ı birleştiren bir hikaye var internette girdiğin zaman. Feren Şensoy'un İsmail Dümbüllü'nün kabuğunu Münir Özkul'dan devralma hikayesi.
Ya çok acayip hikaye. Ne olur dinleyin, ne olur izleyin yani onu. Çok
evet,
acayip.
Güzel bir hikaye. Orada Feren Şensoy şöyle diyor. İstanbul'u satıyorum oyunu. Özallı yıllarda diyor. İstanbul'u satıyorum oyununu oynuyoruz. 5 yıl boyunca oynadık. Seyirci çok ilgi gösterdi. Ve ben sahnede tuluat yapabiliyorum diyor. Yani improvizasyon yapabiliyorum.
Doğaçlama.
Doğaçlama yapıyorum diyor. Onu tuluat olarak adlandırıyor. Tabii orta oyunu ve orta oyuncular olduğu için. Tuluat yapabiliyorum. Yalnız Münir abi diyor, ben tuluat yapamam ve ezberim bozulur. Orada da kilitlenir kalırım. Bana tuluat yapma dedi diyor. Ben de tuluat yapmamaya özen gösterdim. Yalnız bir gün Özal öyle bir laf etti ki, o günkü oyunda da yeri gel. Bir de tuluat çok böyle hesap kitapla yapılan bir şey değildir. Komiğin aklına o anda bir şey gelir ve onu artık söylemesi gerektiğini düşünür ve o anda söyler. Yani önceden ben şunu söyleyeyim diye düşünmez, aklına gelmez. İşte komik böyle bir şeydir. Münir abiyle karşılıklı sahnemizde o lafı ettim. Ettiğim zaman bir baktım Münir abi kilitlendi kaldı diyor.
Yazık.
Ve orada büyük bir alkış koptu ve alkış kopunca da partisyon bozuldu. Yani akış orada bozuldu diyor. Münir abinin bu sefer hani soru işaretleriyle bana baktığını anlayınca, bana söyleyeceği repliği ben ona soru olarak sordum. Hatırlayınca birden gözü parladı ve o da repliğini patlatınca bu sefer bir alkış daha koptu.
Yine unuttu.
Yine partisyon bozuldu. Yine unuttu. Bu sefer tekrar toparladık ve öyle bitirdik. Ertesi gün bir naylon torba içinde bana kabuğu getirdi. Ben de ya sen İsmail Dümbüllü'den böyle mi aldın? Yo, böyle almadım. Ben kabuğu devralırken konuşma yapan Aydın Boysan, çünkü Aydın Boysan 97 yaşında öldü.
Evet.
Yani koca bir cumhuriyet tarihi ve koca bir Türkiye tarihine hakim bir insan ve o kadar doğru yerlerde bulunmuş biri ki. Ve aynı devirde onun kitaplarını okuduk, sohbetlerine tanık olduğumuz için biz de çok şanslıyız. Ben kendimi öyle şanslı addediyorum. İlk, yani İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a kabuğu devrettiği gün konuşma yapan Aydın Boysan, Feren Şensoy'a da o kabuğu devrederken konuşma yapıyor. İkisi büyük bir tesadüf eseri olarak ayrı gün hayatlarını kaybediyorlar.
Evet.
Müthiş bir video, müthiş bir röportaj. Yani sadece 4 dakikası var zaten onun. Ve orada kime vereceğim ben usta diyor. Yani çok etkileniyor tabii, duygulanıyor o da. Daha sonra Rasim Öztekin'e verdi kabuğunu.
Verdi mi?
Tabii.
Ya benden sonra alacak kişi hem Türk tiyatrosunu bir yerden bir yere taşıyacak olmalı, hem de muhalif olmalı diye bir şey.
Evet, İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a söylüyor. Münir Özkul Feren Şensoy'u söylüyor ve ben o sırada kimi, demek ki 4 yıl önce, belki orada 4 yıl yazıyor, belki 6-7 yıl önce yapılan bir röportaj. Artık Rasim Öztekin'e devretti kabuğunu Feren Şensoy, onu biliyoruz. Bir şarkı dinleyelim mi?
Dinleyelim.
Hadi dinleyelim.
Thank you.
That this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Pınar.
Güçlü.
Bak ne dinledik ya.
Ne dinledik?
Baby I'm a Fool. Melody Gardot'dan dinledik.
Ya Melody Gardot'u çok seviyorum.
Çok iyi değil mi?
Çok.
Bisiklet kazasında çok acayip aylarca yatakta kalıyor. Yoğun bakımdan çıkıyor. İşte görüşünün %80'i gitmiş vaziyette. Işığa çok duyarlı. Onun için o güneş gözlükleriyle sahneye çıkıyor. Güneş gözlükleriyle dolaşıyor. Bu sanatında bir dönüm noktası oluyor ama Melody Gardot'u severek takip ediyoruz.
Müthiş. Perpignan'daki akşam yemeklerini hatırlıyor musun Melody Gardot'un içtiğinde? Çok evet. Güzeldi.
Çok güzeldi tabii ki. Biz bir iki Melody Gardot şarkısı çalmıştık. Hı hı. Bu da daha önce çaldığımız Melody Gardot. Programın sonuna geldik. İsterler isterler mi?
Oo.
Tabii. 81'in sonu. Güçlü ve Pınar'la 19.8 dinleyenin dimağına şaplak atan program. Adjustment Bureau'dan Blade Runner'a, Blade Runner'dan Arif ve 216'ya geçiş yaptık. Daha ne yapalım?
Şunu yapalım. Bu filmlerde, şarkılarda ben beğendim, beğenmedim diye söyleyip fikir ayrılıklarına düşüyoruz ya.
Evet.
Yani bu işte eleştiri konusunda filan ben bir zamandır düşünüyorum. Nurullah Taş'tan bahsetmek istiyorum ben önümüzdeki programda.
Olur.
Beğeninin her zaman sübjektif bir şey olduğunu söylüyor ve eleştirinin. Yani işte Cem Yılmaz'ın filmine de bir sürü eleştiri gelebilir. İşte 69'da hiç mi başka iyi bir şey yoktu? Onlar niye filmin içinde değildi diye de eleştirenler olabilir.
Evet.
Başka yönüyle sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir. Ne olursa olsun her türlü eleştiri sübjektiftir diyor Nurullah Ataç. Bu bir tarafta dursun. Aynı zamanda yine La Rochefoucauld'dan bir şey var. O da diyor ki beğenilerimizin eleştirilmesindense fikirlerimizin eleştirilmesini yeğleriz diye bir şey söylüyor. Beğenilerin eleştirilmesi çoğu insanın çok hoşuna gitmiyor. Ama aynı zamanda da biz ne beğenmediğini söylemeyi bilen ne de beğenilmemek durumunda bu duyguyla nasıl yaşayabileceğini bilen insanlarız. Biraz ben bunlar üzerine bir şeyler konuşmak istiyorum. Önümüzdeki haftaya ödevim olsun.
Bu söylediklerini tamamlayacak şekilde Athena'dan ben böyleyimle kapatalım mı programı?
Tabii ki. Daha ne olabilir yani? Ben böyleyim.
My Way'den Tornistan. Athena'dan ben böyleyimle kapatalım abi. Daha ne olsun.
Çok güzel. Haftaya görüşürüz.
Yılın ilk programı. İyi haftalar.
İyi haftalar.
Hayat bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak yakınlarım var. Ben böyleyim kendi yolumda. Bırak tutma beni, kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygılarım, korkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi eksik kalan birkaç satırsa. Yasır ister vazgeç beklentiler.